أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun kıymetli İsra FM dinleyicileri. Allah Resulü'nün siretini Habeşistan'a yapılan hicretten itibaren anlatmaya devam edeceğiz. Geçen derslerimizde Habeşistan'a yapılan birinci ve ikinci hicret sırasında müminlerin Mekke'den çıkışından Habeşistan'a varışına kadar, Habeşistan'dayken karşılaştıkları durumlara kadar, yine Mekke müşriklerinin döndürmek için başvurduğu taktiklere kadar kısaca değinmiştik ve bunları anlatmıştık. Tekrar konuya dönmeyeceğiz, ancak birkaç önemli hususu belirterek Habeşistan'a hicretten itibaren kaldığımız yere tekrar devam edeceğiz. Müslümanların Mekke'den Habeşistan'a yapmış oldukları hicret sırasında müşriklerin Müslümanları geri çevirmek için, döndürmek için başvurmuş oldukları taktikler konusunu gerçekten mükemmel bir taktiğe başvurduklarını anlamamız hemen mümkün. Mesela müşriklerin Necaşi'yi görmek üzere Necaşi'den Müslümanları Mekke'ye geri döndürmek için istekte bulunmak üzere seçilen kişilere bakıyoruz. Mekke'nin içerisinde Amr ibn As ve de Abdullah bin Ebi Rabia adında iki şahsın seçilmesi tesadüfi değildir. Neden tesadüfi değildir? Çünkü Amr ibn As bütün Arap otoritelerinin de üzerinde ittifak ettikleri üzere o dönem içerisinde gerçekten dahiler arasında sayılan bir zat, bir şahsiyet idi. Gerçi Amr ibn As yıllar sonra, yani bu olayda başrol oynadı, bu olaydan yıllar sonra Müslüman olacak. Hatta bunun da ötesinde Muaviye döneminde Muaviye adına hakemlik yapacak bir şahsiyet olması hasebiyle de gerçekten dikkati çeken bazı özellikleri taşıyor. Ve Amr ibn As'ın Habeş kralına karşı irad ettiği nutuk ve onu Müslümanları geri döndürmek üzere ikna etme çalışmaları gerçekten edebiyatın ya da hitabetin şaheser örnekleriyle dolu. Öylesine demagoji, öylesine kelime oyunları dolu bir konuşma ki bu, yani eğer Necaşi başka bir düşüncede olmuş olsaydı ya da az buçuk bir pas vermiş olsaydı Amr ibn As'a, Müslümanları hemen oradan Mekke'ye geri döndürmesi içten bile değildi. Ancak Necaşi'nin mükemmel uzak görüşlülüğü, iradesinin sağlamlığı ve gerçekten hakperest, adalete bağlı bir şahıs olması hasebiyle Amr ibn As ve arkadaşlarının bu isteklerini reddetmişler. Yine dahi olarak sayılan Amr ibn As'ın tekrar Habeş kralı Necaşi'ye bu Müslümanların hem eski atalarının dinini bıraktığını hem de Hristiyanlığa karşı olduğunu, üstelik İsa hakkında da menfi bir takım düşünceler olduğunu söylemesi ise bu işin bir başka boyutu idi ki Amr ibn As bu silahla Müslümanları vurmaya çalışıyor. Yine bu taktikle Habeş kralı Necaşi'yi ikna etmeye çalışıyordu. Bunlar gerçekten o dönemin, özellikle o dönem içerisinde oluşan, gelişen bu olayın, Habeşistan'a hicret olayının içerisinde dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi. Yine müşriklerin Müslümanları Mekke'ye geri döndürmek için başvurdukları taktikler gerçekten önemli, üzerinde durulması gereken husustur. Çünkü dünün Mekke'sinde yaşanan bu olay kıyamete kadar Müslümanların ve İslam düşmanlarının yaşayabildikleri bütün coğrafyalarda aynen tekrarlanabilecek, aynen canlandırılabilecek senaryonun ta kendisidir. Bugün çevrenize bakın, çevremize bakalım. Müslümanların bir başka ülkeden bir başka ülkeye geçişlerini ya da İslam düşmanları aleyhine bir propaganda yapmak üzere bir başka ülkeye gidişlerini göz önüne alalım ve gerçekten o Müslümanların çıktıkları yani hicret ettikleri ya da kaçtıkları diyebileceğimiz o ülkelerin yöneticileri hemen Müslümanları tekrar ele geçirmek üzere aynen dünün Mekke müşriklerinin başvurmuş oldukları taktiklerin benzerini uygularlar. Müslümanların tekrar kendi ellerine geçirilmesi için ve onlardan da intikam alabilmek için hele hele geçmişlerinde müşriklere, müşriklerin düşüncelerine dil uzatan eğer Müslümanlar ise bunlar, onları ele geçirip yok etmek için bütün imkanlarını seferber ederler. Hatta canlı bir örnek olması hasebiyle, genel olarak değil, özel olarak bir örnek vermek gerekirse, mesela geçmiş yıllarda yakında hemen Müslümanlardan birkaçının bir olaya kesin olmamakla birlikte bir olaya karıştıklarını tahmin eden bir dünya emperyalizminin öncüsü Amerika bile o Müslümanların geri kendilerine gönderilebilmesi amacıyla bir takım teşebbüslerde bulunur. Neticede bunları ele geçiremeyince mensubu bulundukları bu Müslümanların mensup bulundukları bir Libya'yı bile bir ülkeyi bile bombardımana tabi tutacak, bombardıman edebilecek bir amacı, bir hedefi gütmüş idi. Bu dünün müşriklerinin ya da bugünün müşriklerinin arasında olmayan bir fark idi ve dolayısıyla aynı planlar devam edecekti. Müslümanların bulundukları ya da Müslümanların davalarına sahip oldukları sürece karşılaşabilecekleri olaylardan bir tanesiydi bu. Dün Mekke'de bunları böyle yapmışlardı ve bugün de Müslümanlar aynen böyle yapılacaktır. Yine Habeşistan'a hicret eden Müslümanların Medine'ye hemen dönmemeleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlarla birlikte Medine hicretinden sonra Habeşistan'a hicret eden Müslümanların hemen dönmemelerinin arkasında yatan bir neden var. O neden şuydu değerli dinleyiciler. Allah Resulü Medine'de İslam devletini kurduktan sonra Habeşistan'da bulunan Müslümanların Medine'ye hemen gelmesini istememişti. Öyle bir davetiye de çıkarmamıştı. Ve Müslümanlar ne zaman ki Hudeybiye Anlaşması'nı yaptılar ve Hudeybiye Anlaşması'nın neticesinde de Medine'deki İslam devletinin statüsü resmen tanındı Mekke devleti tarafından, müşrikler tarafından ve çevre kabileler tarafından ne zaman ki İslam devletinin varlığı resmen tanınmış oldu, yani Medine'de İslam devleti sağlam temellere oturuldu, işte o andan itibaren Habeşistan'da yerleşen Müslümanların Medine'ye geldiğini görmekteyiz. Allah Resulü belki de bunu özellikle yapıyordu ya da belki de bunu özellikle şu taktik için uyguluyordu. Allah Resulü Mekke'de kaybetmek üzere olduğu bir üs vardı. O üssü kaybetmişti ama hiç olmasa Habeşistan'da kurulan yeni bir üssün kaybedilmemesi gerekiyordu. Dolayısıyla Medine'de henüz yerleşilmeyen bir devlet vardı. O devlet yerleşmeden Habeşistan'daki üssün hemen kaybedilmesi de pek akıl kârı değildi. Ve Allah Resulü belki de bu amaç için Müslümanları Medine'ye davet etmemiş, ne zaman ki İslam devletinin bütün temelleri oluşturulmuş, devlet olarak tanınmış çevre tarafından, işte o zaman özellikle Hayber Savaşı sırasında Habeşistan'da yerleşen Müslümanlar Medine'ye gelmişlerdi. Habeşistan'a giden Müslümanların İslam toplumuna, müminlere, Müslümanlara özellikle sağladığı bir fayda şuydu. İslam'ın adını, yani yeni nazil olmaya başlayan Kur'an'ın, vahyin adını Arabistan toprakları dışında bir ülkede de yayma fırsatı elde etmişlerdi. Ve de üstelik Müslümanların bütün evlerini, barklarını bırakarak böyle bir ülkeye gelmesi, hem de deniz ötesinde bir ülkeye gelmesi, hem de hiç görmedikleri bir ülkeye gelmesi Habeşistan'da bulunan Hristiyanların özellikle dikkatini çekiyordu. Ve Müslümanların Habeşistan'a yerleşmesinden sonra bir bakıyoruz, ilk defa bir heyet olarak Allah Resulü'nün huzuruna geliyor. 20 ya da 30 kişilik bir grup bu. Amaç, Habeşistan'a gelen Mekkelilerin söyledikleri bu dinin mahiyetini öğrenmekti. Veya Muhammed adında çıktığını, gönderildiğini söyledikleri Muhammed adındaki bir zatı iyice tanımaktı, yakinen öğrenmekti. Ve gelmişlerdi Mekke'ye Habeşliler, Allah Resulü'nü araştırdılar, soruşturdular, kendisiyle görüştüler ve konuştular. Konuştuktan sonra bu dinin gerçek mahiyetini öğrendiler, iç yüzünü öğrendiler. Müslümanları Habeşistan'dan Mekke'ye döndürmek için gelen Amr İbni As ve arkadaşının söylediği gibi olmadığını öğrendiler bu dinin. Ve de bu dinin gerçekten kendilerinin sahip olduğu Hristiyanlığın ve onun temel kitabı olan İncil'in bahsetmiş olduğu bir din ve onun liderinin de yine İncil'in bahsetmiş olduğu bir lider olduğuna kanaat getirdiler de iman edip döndüler. Elbette böyle bir ortamda müşrikler boş durmaz diye Allah Resulü ile görüşen ve iman eden bu Müslümanların, bu yeni Müslüman olan heyete engel olma çalışmaları da hemen gün yüzüne çıkacaktı. Mekke'nin yöneticisi Ebu Cehil ve ileri gelenleri Müslümanların önünü keser ve bunların böyle bir yeni dine sahip olmalarını, böyle yeni bir dine girmelerini tahammül edemedikleri için onları yargılarlar. Ve vazgeçirmeye çalıştılar ise de Habeşli bu Müslümanlar, bu yeni dine giren insanlar kendi yollarına devam ederler ve sizin düşünceniz size, bizim düşüncemiz de bizedir. Siz kendi yolunuza devam edin. Fakat biz gerçeği gördükten sonra bundan dönmeyiz diyerek memleketlerine dönmüşlerdi. Ve böylece İslam daveti Mekke'nin dışına, Arabistan'ın dışında bir ülkeye de yayılmış ve oraya da bir kök salmış oluyordu ki bu gerçekten İslam toplumunun, devletinin temel hedeflerinden bir tanesiydi. Habeşistan'a yapılan bu hicretten sonra, yani peygamberliğin, Allah Resulü'nün peygamberliğinin 6. yıllarında bazı rivayetlere göre tabi Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer'in Müslüman olması da gün yüzüne çıkıyor. Bu dönemde Hazreti Ömer'in Müslüman olduğu, daha önce de Hazreti Hamza'nın Müslüman olduğu ve bu şekilde İslami davetin ikinci kez ilan edildiğini görmekteyiz. İslami davetin ikinci kez ilan edildiğini diyorum özellikle. Çünkü o döneme kadar evet Allah Resulü İslam'ı açıkça ilan etmişti. Tebliğini yapmıştı. Yakın akrabalardan itibaren başlamış. Hatta Habeşistan hicreti de meydana gelmişti. Fakat bu kez Mekke'nin içerisinde artık biz de varız diyebilecek bir grubun olduğu ilanıydı bu sefer. Hazreti Ömer'in ve de Hazreti Hamza'nın, ki bu iki şahsiyet Mekke toplumunda kendilerine önem verilen kişilerdi bunlar. Yani sanki şöyle bir ölçü var gibiydi Mekke'de. Hazreti Hamza da, Hazreti Ömer de özellikle Müslüman olduysa tamam herkes Müslüman olur denilebilecek iki şahsiyetti bunlar. Ve üstelik herkesin korktuğu, herkesin kendisine saygı duymakla birlikte kendisinden korktuğu Hazreti Ömer'in de Müslüman olması gerçekten Müslümanların safına bir kez daha bir kuvvet sağlamıştı ve Müslümanların bir kez daha güçlenmesini ve bir kez daha göğüslerini gere gere Mekke'de dolaşmalarını sağlamıştı. Bu açıdan davetin ikinci kez ilanını özellikle kullandık. Hazreti Ömer'in Müslüman oluş şeklini burada uzun uzadıya anlatacak değiliz. Ancak şu konuya dikkatimizi çekmek isteriz. Hazreti Ömer'in Mekkeliler içerisinde Allah Resulü'nü öldürebilecek tek şahsiyetti. O cesareti kendinde bulan tek şahsiyetti ve bu niyetle yola çıkan. Ancak Allah Resulü'nün o getirdiği vahyi gördüğü zaman, yani alıcılarını bu vahyi açtığı zaman teslim olmaktan başka çare bulamayan ve öldürmeye geldiği Muhammed Aleyhisselam'da kendisini diri bulan, dirilen bir şahsiyetti Hazreti Ömer. Ve 5 dakika önce öldürme niyetiyle geldiği Muhammed Aleyhisselam'ın huzurunda şu anda bir fedai olarak hem de kılıcını çekmiş ve Müslümanların Mekke'de artık varlıklarını ispat edici bir unsur olmaya başlamıştı ki bu nokta gerçekten dikkat çekiciydi. Ve bazı rivayetlere göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'den ya da Ebu Cehil'den birisinin mutlaka Müslüman olmasını arzu ediyordu. Bu arzu tabii ki kendisini başka yollara kanalize etmiyordu Allah Resulü'nü. Yani Hazreti Ömer'in Müslüman olabilmesi için Allah Resulü'nün bazı tavizlere girmesini gerektirmiyordu bu istek. Sadece bir istekti. ve bu istek de gayet normaldi. Yani Mekke toplumunu sürükleyebilecek bir şahsiyetti bunlar ve dolayısıyla bunların Müslüman olmasıyla belki biraz daha davet nefes alabilecekti, rahatlayabilecekti de ondan. Özellikle Hazreti Ömer'in ve Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasından sonra ibadet ve davetin açıkça yapılmasına engel olamayınca müşrikler, her şeyiyle açıklayınca Müslümanlar, müşrikler buna engel olamayınca uzlaşma girişimleri başlar. Allah Resulüne çeşitli teklifler gelir. Krallık ya da en güzel kadınla evlenmek ya da mallarını vermek, zengin yapmak, hatta Ebu Tarib'in referans olarak araya şefaatçi gibi sokulması, vasıta olarak ortaya konması, Ebu Talib'in de tekliflerinin Allah Resulü tarafından reddedilmesiyle neticelenir. Böyle bir ortamda elbette bu teklifler ya da bu uzlaşma teklifleri müşrikler için çok önemliydi. Çünkü daha önce işkence safhasına, alay hakaret safhasına başvurulmuştu da herhangi bir netice alınmamıştı. Bundan sonra yapılacak tek şey buydu ve Müslümanlarla, yani Müslümanların lideri Peygamberle, Muhammed'le bir uzlaşma girilirse bu meselenin halledilmesi daha basit olacaktı. Bu düşünceyle uzlaşma girişimleri başlar. Ancak Allah Resulü kendi kafasından ortaya koymuş olduğu bir dini değil, Allah'ın dinini takip ediyordu. Allah'ın vahiyleri doğrultusunda insanlara din ulaştırıyordu ki bunlardan vazgeçmesi, bunlardan en ufak bir taviz vermesi düşünülemezdi. Bu dönemde yine sahneye Ebu Talib çıkıyor. Ebu Talib Peygamber Aleyhisselam'ı koruyordu. Ve Ebu Talib'in çevresinde bulunan, aynı kabileden olan bazı müşrikler de peygamberi koruma görevini üstlenmişlerdi. Sanki peygamberi korumak zarureti vardı kendilerince. Ve müşriklerden bir grup, diğer grubun menfaatini engellemek için Müslümanları da koruyordu bazen. Yani ne pahasına olursa olsun, nasıl olsa ben müşriyim, bu da yeni bir dini getirmiş, ben buna düşmanlık yapacağım, bunun davasını yeryüzünden sileceğim diye bir hedef gütmektense, sadece kendi kabilesine mensup olması hasebiyle peygamberi koruyordu ya da karşı kabilenin menfaatlerine engel olmak için, karşı kabilenin bir takım menfaatler elde etmesine mani olabilmek için Allah Resulü'nü ve Müslümanları koruyorlardı. Müşriklerin taktiklerinden birisiydi bu. Yani evet, içleri buna tahammül edemiyordu. Gerçi ekonomik boykotta da bu gündeme gelecek. Müslümanların ekonomik olarak ekonomik ambargoya tabi tutulduğu yıllarda da bu gündeme gelecek. Ancak müşriklerin peygamberi himaye ederek kendileri gibi düşünen, yani müşrikçe düşünen insanlara karşı koymaları bize şu hususu hatırlatıyor. Demek ki yeryüzünde peygamberin davasına gönül veren Müslümanları bazen kendilerine düşman olan insanlar bile koruyabilecek. Yalnız bunları korurken şu nokta onların amaçlarını ortaya koyuyor. Şu noktada onların amaçları gündeme geliyor. Müslümanları sevdiklerinden değil, onların sahip olduğu davaya sempati beslediklerinden değil, ya sırf onların davalarını çürütebilmek, bunun da ötesinde karşı tarafa pas vermemek, karşı taraftaki İslam düşmanlarının menfaat elde etmelerini temin etmemek ya da menfaat temin etmelerine engel olmak içindi. Bu tür örnekleri günümüz Müslümanları üzerinde de İslam düşmanlarının uyguladığını görmekteyiz. Bu bir evrensel davaydı muhterem dinleyiciler. Yani Allah Resulü'nün takip etmiş olduğu siyer sadece miladi 7. 8. yüzyılda meydana gelen bir takım olaylardan ibaret bir hayat değildi. Bir davet şekli değildi. Bütün dünya Müslümanlarının, kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanların örnek alabilecekleri, uygulama imkanlarını bulabilecekleri bir dava stratejisiydi. Ve bu yüzden bu noktada da gerçekten müşriklerin Müslümanları himaye etmesi bize şu anda İslam düşmanlarının uyguladıkları bazı taktikleri de hatırlatıyor. Mesela bir bakarsınız Amerika İran'daki İslam'a hayır derken Rusya'daki İslam'a ve Müslümanların çalışmasına evet der. Peki bu İran'dakine neden hayır, Rusya'dakine neden evet? Çünkü dünün müşrikleri kendileri için tehlike görmüş oldukları bir düşünceye Müslümanları destekleme pahasına da olsa karşı çıkıyorlardı. Bugün de aynen öyle. Yani İran'da Müslümanların şahlanışına karşı çıkan bir Amerika, Rusya'daki Müslümanların rejime karşı şahlanışına da evet diyebiliyordu. Neden? Çünkü Amerika orada komünizmin yok edilmesi, yönetimin devrilmesine taraftardı da ondan. Ya da mesela Afganistan'da Müslümanlara Amerika bizzat yardımlarını esirgemezken, Türkiye'de ya da bir başka ülkede, mesela Pakistan'da ya da Sudan'daki Müslümanlara kan kusturuyordu. Müslümanların ufak adımlarını bile dev gibi görüyor ve bu şekilde algılıyordu ki bütün tedbirleri almaktan da çekinmiyordu. Amaç neydi? Yani Afgan Müslümanlarına yardım etmesi ya da Rusya'daki Müslümanlara destek vermesi nispeten ya da bir başka ülkenin Müslümanlarına destek vermesi onları sevdiklerinden değil. Başka ülkelere rakip olması hasebiyle onların menfaatlerine mani olmakta amaç da ondan. Bu açıdan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde, yaşadığı o dönemde, Mekke döneminde müşriklerin bir kısmının peygamberi koruması pek garipsenecek bir olay değil. Amaç peygamberi sevdiklerinden dolayı değil, karşı tarafta bulunan insanların menfaatlerini kırmak, engellemek idi. Yine Allah Resulü'nün bu dönemde böyle kritik safhalarda, yani kendisine arka çıkan müşriklere karşı takındığı tavır da bizim için çok önemli muhterem dinleyiciler. Çünkü Allah Resulü, amcası Ebu Talip ya da Ebu Talip gibi müşrik olup da kendisini destekleyenlere karşı hiçbir zaman da yumuşamamıştı. Boynunu bükmemişti. Onların önünde tavizlerini vermemişti. Yani davanın ilk gününde peygamber ne idiyse, ne söylediyse son güne kadar da aynı şeyi söylemeye devam ediyordu. Allah Resulü bunlar bana yardım ediyor diye, bunlar bana himaye ediyor, koruyor diye hiçbir zaman boynunu bükmemişti, taviz vermemişti. Hazreti Ebu Bekir de aynıydı. Mesela kendisinin Habeşistan'a hicret etmek isteyip de geri döndürülmesi sırasında himayeci olan birisi vardı. İbn-i Duğunne mesela Hazreti Ebu Bekir'i himaye etmeye söz vermişti de Ebu Bekir Mekke'ye dönüp de İslam'ı yaşama, ibadetine devam etme, Kur'an'ı açıktan okuma ve müşrik gençlerini, kadınlarını, kızlarını etkileme gündeme gelince İbn-i Duğune bu himayesini, bu dokunulmazlık yetkisini çekmişti de Hazreti Ebu Bekir ona karşı hiçbir zaman yalvarmamıştı. Bu bana bu iyiliği yaptı diye İslami düşüncelerinden taviz vereceğim diye hiçbir zaman aklından geçirmemişti. Allah Resulü de böyleydi. Ebu Talip kendisinin amcası olmasına rağmen, kendisini korumasına rağmen, müşrik de olmasına rağmen hiçbir zaman kendi düşüncesinden zerre kadar da taviz vermemişti ki günümüz Müslüman davet adamlarının, dava adamlarının takip edeceği, dikkatle takip edeceği bir husus olsa gerek. Çünkü Allah Resulü ve çevresindeki Müslümanlar kendilerini himaye eden müşriklere gerçekten ellerini verselerdi, kollarını kaptıracaklardı. Yani onlara ufacık bir taviz verdikleri takdirde kendilerinden çok şey isteneceğini çok iyi biliyorlardı ki bu konuda zerre kadar eğilmiyorlardı. İşte Allah Resulü böyle bir ortamda davetine devam ederken, tebliğine devam ederken bu dönemde hemen bu uzlaşma girişimlerinin de neticesiz kalması üzerine müşriklerin başvurduğu yepyeni bir taktik. Ekonomik ambargo. Basit bir ifadeyle anlatılacak bir şey değil ekonomik ambargo. Müslümanların bir mahalleye, bir bölgeye sıkıştırılmaları ve bu bölgeye sıkıştırılan Müslümanlardan bu anlaşmanın yapıldığı tarihten itibaren hiç gıda alışverişi yapılmaması, ticaretin engellenmesi, onlara kız verilip onlardan kız alınmaması ve bu şekilde bir takım maddeler itibaren bir anlaşma idi ekonomik ambargonun maddeleri. Müşrikler böyle bir karar almışlardı. Peygamberle birlikte Müslüman olanlarla birlikte aynı zamanda peygamberi savunan, ona arka çıkan diğer müşrikler de onun kabilesi içerisinde kendisine ses çıkarmayan, en azından engellemeyen insanlar da aynı ambargo ya da aynı boykot kapsamı içerisine dahil edilmişlerdi. Allah Resulü ve beraberindeki Müslümanların Ebu Talip ve benzeri müşriklerle birlikte Şeybi Ebi Talip dediğimiz Ebu Talip mahallesine ya da Ebu Talip mıntıkasına bu şekilde bir ambargo başlamıştı. Bi'setin 7. yılından itibaren, peygamberliğinin 7. yılından itibaren böyle bir karar alınmıştı. Hem de öyle bir şiddetli ve de maddelerine kesinlikle riayet edilmesi istenen bir karardı ki bu, bu dönem içerisinde Arabistan dışından gelecek olan ticaret kafileleri bu Müslümanlara yaklaştırılmayacaktı. Ve bu Müslümanların bu ticaret kafilelerinden mal almaları engellenecekti. Yüksek fiyat verilecekti müşrikler tarafından ki malları hemen satılsındı. Müşrikler bu mallara yüksek fiyat vermek suretiyle Müslümanların bunu almaları imkansız hale gelecekti ve bu taktikler uygulanmaya koyuldu. Bu ekonomik ambargonun uygulandığı yılların gerçekten Müslümanlar üzerinde maddi planda elbette çok büyük menfi tesirleri olmuştur. Müslümanların özellikle zayıfları, çocukları ve ihtiyarları bu dönem içerisinde ölümle burun buruna gelmişler. Hatta öylesine bir hal almış ki Müslümanların bu Şibi Ebi Talip'te ekonomik ambargo maruz tutuldukları bu dönemde Müslümanların çocuklarının feryatları öbür mahallelerde duyulur olmuştur açlıktan. Yine bu dönemde Müslümanlar yiyecek ağaç yapraklarını, kabuklarını bitirmiş bir durumdalar. Yiyecek ağaç yaprakları ya da otlar bile bitmiş durumda. Ve yine bu dönemde, bu dönemin Müslümanlar üzerinde yapmış olduğu, maddi planda yapmış olduğu olumsuz tesirleri sahabilerden bir tanesinin diliyle ifade edecek olursak, diyordu ki sahabi, biz bu ekonomik ambargonun, boykotun yani muhasaranın yapıldığı bu dönemde, bir gece ben gece karanlığında Mekke sokaklarında dolaşırken ayağıma bir kurumuş bir deve derisi takılmıştı da hemen arkama dönüp baktım. O ayın ışıltısında deve derisini gördüm ve öylesine bir sevindim ki hemen eve götürdüm bu deriyi ve kaynattım o derinin suyuyla birkaç gün durumu idare etmeye çalıştım. Allah Resulü ve beraberindeki Müslümanların ekonomik ambargo sırasında mahsur kaldıkları bu ortam, maruz kaldıkları bu durum gerçekten bizim edebiyatını yapamayacağımız bir ölçüdeydi. Evet, edebiyatını yapamayacağımız bir ölçüde diyorum. Müslümanların gerçekten böyle bir zorlukla karşı karşıya gelmeleri kendi dinlerinin ya da Müslüman olmalarının bedeliydi zaten. Yani bakın çevrenize, Müslümanların yaşadığı bütün coğrafyalara bakın. Nerede İslami bir uyanış, nerede bir başkaldırış, nerede kendi kimliklerine ve özlerine bir dönüşü yaşıyorsa Müslümanlar, orada mutlaka Şibi Ebi Talip muhasarası gibi, bu olağan dışı bir şey değil. Müşriklerin başvurabilecekleri taktiklerin ilkiydi dün Mekke'de uygulanan, Müslümanların gerçekten böyle şeylere alışkın olmaları da zaruri. Yani günümüz Müslümanları olarak biz iftar sofralarında sofraların hazırlanış şekline, estetiğine, güzelliğine, sofranın üzerinde bulunan yemeklerin çeşidine ya da yemeklerin sayısına, kalitesine bakarken elbette bir gün bizim de Allah Resulü ve Müslümanların maruz kaldıkları bir boykota maruz kalacağımızı hiç düşündük mü bilmem. Ya da bugünkü hayat ortamı içerisinde, hayat şartları içerisinde böyle bir ekonomik boykotla karşı karşıya kalırsak acaba Allah Resulü ve ashabının direndiği gibi direnebilecek gücümüz var mı ki? Yani acaba biz nefsimizi bu konuda terbiye edebildik mi ki? Biz böyle şeylere hazır olabilecek miyiz acaba yarın böyle bir durumla karşı karşıya kalırsak? Çünkü bakıyoruz Müslümanların durumlarına, Sudan'da yaşayan Müslümanlara bir bakın ya da Irak'ta yaşayan Müslümanlara bir bakın. Sudan'da daha önce hiçbir şey yokken bir bakıyorsunuz dünyanın bütün ülkelerinin yardım ettiği bir ülke konumunda, pozisyonundayken İslami uyanışın sembolik ifadesi olarak ortaya çıktıkları andan itibaren bile, yani Müslüman kimliklerine sahip olduk dini anladıkları andan itibaren Irak'a mesela bir ambargo uyguladılar ki birçok Müslüman ülkede buna katkıda bulunmaktadır. Bunlar ilk ve son örnekler değil kıymetli dinleyiciler. Müslümanların yaşadıkları süre içerisinde, müşriklerle mücadele ettikleri süre içerisinde ya da müşriklere boyun eğmedikleri süre içerisinde bunların olabilmesi elbette Müslümanlar açısından beklenilen şeylerdi. Yalnız bu ekonomik ambargo döneminde, Allah Resulü'nün maruz kaldığı bu ekonomik ambargo döneminde dikkatimizi çeken bir konu var. Bu ekonomik boykota, ambargoya maruz kalan insanlar arasında müşrikler de var. Ve bu müşriklerin bu zorluğa katlanması enteresandır. Ya da hangi amaçla, hangi düşünceyle, hangi ideoloji ve fikirle bu eziyetlere maruz kaldıklarını bir türlü kestiremiyoruz müşriklerin. Ancak kabile taassubu ya da aşiret taassubu gündeme gelince bu müşrikler bu tip zorluklara da katlanıyor. Ancak bu zorluklar içerisinde sıyrılmasını bilen bir şahıs var ki daha önce de belirttiğimiz gibi Ebu Leheb'ti bu şahıs. Allah Resulü'nün amcasıydı. Kur'an'ın kendisinin ismiyle yad ettiği bir şahıstı bu. Ve bu ekonomik ambargoda Peygamber Efendimizin kabilesinden, onun bulunduğu aşiretten sadece Ebu Leheb hariçti, bu ekonomik ambargonun dışındaydı. Ve yine Müslümanların bu ekonomik ambargo sırasında dayanma ölçüleri gerçekten dikkate şayandı. Neydi peki bunların düşüncesi? Yani onlardan istenen ufak tefek şeylerdi kendilerince ya da ilk bakıldığı zaman. Eğer Müslümanlar ufak bir taviz vermeye kalksalardı, gerçekten böyle 3 yıl sürecek olan böyle bir boykotla karşı karşıya kalmayacaklardı hiç. Ama Müslümanlar öylesine direndiler ki, az önce söylediğimiz gibi kurumuş deve derilerini ya da ağaç yapraklarını, ağaç kabuklarını bile gıda maddesi olarak kullandıkları bu dönem içerisinde Müslümanların bu zorluklara katlanmaları ancak şununla izah edilebilirdi. Müslümanlar dünyalarını ya da dünyayı ellerinin tersiyle itebilmişlerdi. Nasıl göstermiyorlardı ki bunu? Mesela Müslümanların Habeşistan'a hicret etmesi sırasında aynı şey söz konusu değil miydi? Onlar o gün Habeşistan'a hicret ederken gittikleri ülkenin hiç de tanıdık olmayan bir ülke olduğunu, orada hiç tanıdıkların olmadığını, referans olarak götürecekleri bir adreslerin olmadığını çok iyi biliyorlardı. Buna rağmen Mekke'yi terk edebilmişlerdi. Ya da 5 yıl sonra Medine'ye hicret ederken Müslümanlar yine Medine'de yalnız olarak yaşayacaklarını, mal ve mülklerinin tümünün Mekke'de müşrikler tarafından yağma edileceğini çok iyi bildikleri halde dünyayı ellerinin tersiyle itebilmişlerdi. İslami davette, İslami yaşama noktasında elbette Müslümanların bu konuya hassas olarak yaklaşmaları gerekir. Yani Müslümanlar dünyaya kendilerini bağlandığı oranda, dünyayı içlerine sindirdikleri oranda, dünyayla irtibatlarını sıklaştırdıkları oranda İslami davet konusunda gerçekten zaaflarını ortaya çıkarırlar. Tabii tersi de öyle. Müslümanlar dünyayı en arka plana attıkları dönemlerde ve oranlarda da gerçekten İslami davet noktasında Allah'ın istediği şekilde kul olma yolunda adımlarını atarlar. Evet kıymetli dinleyiciler, bütün olumsuzluklara rağmen Allah Resulü'nün maruz kaldığı hakaret, işkence, ekonomik boykot ya da dışlama, alay, ithamlar, bütün bu olumsuzluklara rağmen hikmetle Allah'ın kendisine buyurduğu vahiy doğrultusunda mücadele devam ediyordu. Öyle bir mücadele ki Allah Resulü Allah'ın şu emri doğrultusunda hiçbir zaman müşriklere silahla ya da kuvvet kullanarak karşılık vermiyordu. Bu onun güçsüzlüğünden değil, bu Müslümanların güçsüzlüğünden değildi. Allah böyle hareket etmelerini istiyordu. Hatta Allah Resulü'nden ve Müslümanlardan puta tapanların putperestlerin ilahlarına sövmelerini bile yasaklamıştı. Mesela En'am suresi 108. ayette Bismillah وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Ey müminler! Allah'ın dışında putlara kulluk yapan, insanların putlarına sövmeyiniz, taptıkları putlarına sövmeyiniz ki onlar da bilmeyerek, cahillikle ve haddi aşarak Allah'a söverler. Sakın ha onların putlarına sövmeyiniz. Bu bir sınırlamaydı. Yani müşriklerin güç kullanmasına, güç kullanmayla karşılık verilmemesi noktasında Allah'ın bir emriydi, bir vahiy gereğiydi. Ve bu hikmetli mücadelenin, öğütle nasihatle mücadelenin, İslami tebliğe silah ya da eylem karıştırmadan Mekke dönemi içerisinde Allah Resulüne savaş emri gelinceye kadar bu eylem düşüncesini karıştırmadan devam etmenin bir boyutuydu. Ve yine Müslümanların güçsüzlüğünden değildi dedik az önce. Müslümanların zayıflığından değildi bu. Müslümanların vahiy doğrultusuna hareket etmelerinin gereğiydi bu. Mesela hem Medine döneminde hem de Mekke döneminde meydana gelen iki benzer özellikle iki farklı tavrın Müslümanlar tarafından gösterilmesi dikkat çekici. İslami tebliğin ilk yıllarında Sümeyye'nin Ebu Cehil ve benzerleri müşrikler tarafından şehit edilmesi, İslam'ın ilk şehidi olarak Mekke'de öldürülmesi, şehit edilmesi durumuna karşı Müslümanların takındığı tavır nasıldı? Ebu Cehil'e karşı ya da müşriklere karşı aynı şiddette bir mukabelede bulunmamış Müslümanlar. Yani eyleme karşı eylem düşüncesi yoktu Mekke'nin bu döneminde. Ama bir benzer olayla karşılaşıyoruz. Hatta benzer olaydan biraz daha derece itibariyle düşük bir olay. Medine'ye gidelim. Medine'de Beni Kaynuka olayına dönelim. Bir Müslüman kadın Yahudi bir kuyumcudan altın alırken kendisinin örtüsüne, tesettürüne müdahale eden bir Yahudi'ye karşı çıkması, neticede bir Müslümanın şehit edilmesi, arkasından Allah Resulü'nün Beni Kaynuka yurduna, Beni Kaynuka Yahudilerinin bulunduğu mahalleye, semte savaş ilan edilmesi. Şimdi bu iki olayı bağdaştıralım muhterem dinleyiciler. Birincisinde, yani Sümeyye olayında Allah Resulü'ne eyleme karşı eylemle mücadele edilmesi noktasında bir düşünce yoktu. Bir emir, bir vahiy yoktu. Ancak Medine'deki o kadının örtüsüne uzatılması noktasında Allah Resulü'ne bir bakıyoruz. Orduyu derhal sefere çağırıyor, göreve çağırıyor ve derhal Kaynukaoğulları yurduna savaş emri veriyordu. Gerekçe neydi? Sümeyye gibi şehit edilmiş bir kadın yoktu ortada. Ancak gerekçe Müslüman kadının tesettürüne, örtüsüne el uzatmaktı. Ve bu noktada bizim dikkatimizi çeken husus, Allah Resulü'nün vahiy doğrultusunda dün Mekke'de Sümeyye olayında takındığı tavır ile Kaynuka olayında takındığı tavrın ortama göre değişiklik arz etmesiydi. Müslümanların bu noktada bir kez daha hayatlarını gözden geçirmeleri gerekir. Allah Resulü'nün farklı ortamlarda farklı muamelelerini gözden geçirmemiz gerekir. Tabii bu bir korkaklığın ya da bir çekingenliğin eseri değil elbette. Allah Resulü'nün ve dolayısıyla vahyin doğrultusunda sürdürülecek bir hayatın, bir davetin tabi neticesidir bu. Peki kıymetli dinleyiciler, bu döneme gelesiye kadar ekonomik boykotun Müslümanlar üzerinde uygulanan ve 3 yıl sonra da yine müşriklerin kendi ifadeleriyle, itiraflarıyla ortadan kaldırılan, çünkü tahammül edilecek bir boyutu yoktu, ekonomik boykotun kaldırıldığı peygamberliğin 10. yılına kadar kadınların rolü neydi? Bu noktada da bir iki hususu belirttikten sonra konuya devam edeceğim. Gerçekten Müslümanların, özellikle şimdiye kadar bahsettiğimiz, hep sanki erkeklerin cephesinde gelişen olaylardı. Haddi zatında İslam toplumu içerisinde kadınların da bu döneme kadar üstlendikleri rol ya da görev gerçekten azımsanacak bir görev değildi. Nasıl azımsanacaktı da, ya da nasıl kadınlar İslam davetinin ya da İslami tebliğin, İslami davetin bu safhalarında, ilk 10 yıllık safhasında ikinci plana itirebilir ki? Allah Resulü'nün vahyi ilk getirdiği dönemde kendisine ilk iman eden, kendisine moral takviyesinde bulunan ve sürekli de kendisiyle birlikte olan Hazreti Hatice değil miydi ilk kadın Müslüman? Ve yine Müslümanların arasında şehadeti ilk kucaklayan, şehadete ilk eren kişi de yine Sümeyye adında bir kadın değil miydi? Ve yine kadınların gerçekten İslami davetin özellikle gizlilik döneminde Fatıma, yani Hazreti Ömer'in kız kardeşini hatırlayalım kıymetli dinleyiciler. Fatıma, Hazreti Ömer'in kız kardeşi olan Fatıma'nın o İslami davetin son derece gizli ve hassas olduğu dönemde İslami tebliği son derece gizli tutması, kadınların rolünün ne kadar etkin olduğunu göstermesi açısından önemli değil mi? Öyle ki kadınlar Müslüman olmuş ve bu kadınlar İslami davetin, yani Muhammed'in, Kur'an'ın, Peygamber'in, İslam'ın Mekke'de henüz gizli olduğu dönemde açıklanmamasına öylesine yardımcı oluyor ki, kendi kardeşi Ömer kendisine geldiğinde bile tam manasıyla izah etmiyor meselenin arka boyutunu. Ya da bir bakıyorsunuz, Habeşistan'a hicret eden Müslümanlara bakın, orada da yine kocalarıyla birlikte Müslüman olan kadınları görmemek mümkün mü? Aynı feragat, aynı fedakarlık, aynı cefakarlık ya da aynı sıkıntıya katlanma kadınlar için de söz konusuydu ki, bu dönemde kadınların gerçekten İslam toplumunun oluşmasına ne kadar katkıda bulunduklarını göstermesi açısından bunlar çok önemli şeyler. Peygamberliğinin 10. yıla geldiğimizde o döneme kadar Allah Resulü'nün davetini yaymasında, İslam'ı tebliğ etmesinde kendisine destekçi olan Ebu Talib'in ve Hazreti Hatice'nin vefatını görüyoruz. Ki Ebu Talib'in ve Hazreti Hatice'nin vefatının gerçekleştiği bu yıla Senetül Hüzün, hüzün yılı, üzüntü yılı adı veriliyor. Çünkü Allah Resulü'nün İslam'ı tebliğ etmesinin gerçekten ortamını sağlayanlardan bir tanesi de bu Talip. Yine ilk vahiy getirdiği zaman, Allah'tan ilk vahiy gelip insanlara tebliğ edeceği zaman kendisine ilk destekçi çıkan, ilk evet diyen Hazreti Hatice'ydi vefat eden. Dolayısıyla bunlar için üzülmemesi, bunlar için hüzün içerisine girmemesi mümkün değildi. Aslında Allah Resulü sadece bir insan olmaları hasebiyle Ebu Talib'in ve Hazreti Hatice'nin vefatına üzülmüyordu. Yani Allah Resulü bilmiyor muydu, bunlar da elbette bir gün ölecek. Yani ölümlerine değil, onların insan olarak ölümlerine değil üzüntüsü. Allah Resulü'nün üzüntüsünün temeli davetin dayanaklarının ölmesiydi. Gerçekten davetin dayanakları diyoruz. Ebu Talib Allah Resulü'nün davetinin dayanaklarından belki de en önemlisiydi. Bu açıdan üzülüyordu, yoksa insan olmaları hasebiyle değildi elbette. Yine Ebu Talib'in bu senede, yani Peygamber aleyhisselam henüz Medine'ye hicret etmeden önce ya da Mekke'deki dönem tamamlanmadan önce vefatının belki de bazı hikmetleri vardı. Mesela insanın aklına şu gelebiliyor. Eğer işkence safhalarında, yani Mekke döneminde Ebu Talib bulunsaydı ve Mekke döneminin son gününe kadar Ebu Talib bulunsaydı ve devlet kuruluşu da, yani Medine'de İslam devletinin kuruluşu da onun yardımıyla kurulsaydı, Ebu Talip'siz olmasaydı bu iş, Ebu Talip Medine'de bile hala hayatta bulunsaydı, o zaman her Müslümanın böyle bir dayanak isteme zorunluluğu ya da mazereti ortaya çıkardı. Yani o zaman Müslümanlar şöyle diyebilirdi: İşte Muhammed Aleyhisselam'a Ebu Talip adında bir amcası, kabilen ileri gelenlerden bir tanesi destekçi çıkıyordu. Dolayısıyla bizim bir destekçimiz yok. Bakın, o işte Peygamber Efendimiz'in peygamberliğinin ilk günlerinden son günlerine kadar, Medine'de devletin kuruluşuna kadar da beraber oldu dememeleri içindir belki de Ebu Talib'in Medine'ye hicretten 3 sene önce vefat etmesi bu noktada mazeretleri kapanmaya sebep oluyor. Yani Ebu Talib'in bu yıldan itibaren ölmesi, Allah Resulü'nün Ebu Talip'siz de olsa bu daveti yayma çabasını göstermesi bu noktadan bizim itirazlarımızın önüne bir set çekiyor. Çünkü Allah Resulü'nün Ebu Talib'in vefatından 3 yıl sonrasına kadar da Mekke'de kalmış olduğu ve Mekke'de kalmış olduğu bu 3 yıl içerisinde bile davasından zerre kadar taviz vermeden İslam'ı tebliğ etmeye çalıştığı ve daha sonra devletin kuruluş merhalelerine geçtiğini görüyoruz. Evet, Ebu Talib ölmüştü. Davanın direklerindendi belki de, müşrik olmasına rağmen. Amcasıydı. Ancak Allah Resulü böyle bir dava dayanağının, davanın destekçisinin müşrik olarak gitmesine tahammül etmiyordu. Rivayetler bize Allah Resulü'nün sürekli, Peygamber Aleyhisselam'ın sürekli amcasına gittiği ve onun Müslüman olması için bir takım isteklerde bulunduğu, telkinat yaptığı rivayetleri var. Ve öylesine bir arzu var ki Allah Resulü'nün içerisinde, Ebu Talib'in Müslüman olup bir tek kelime söylemesiyle onun için kıyamet gününde Allah'ın huzurunda şefaatçi olacağına dair vaatler veriyordu. Öylesine hırslıydı, öylesine istekliydi ki Allah Resulü Ebu Talib'in Müslüman olması için Allah neticede şu ayeti indirmişti. İnneke la tehdi men ahbebte velakinnallahi yehdi men yeşâ. Ey Habibim, ey Peygamber, sen istediğin herkesi, sevdiğin herkesi hidayete erdirecek değilsin ya. Allah ancak dilediğini hidayete erdirir. Ya da dileyen insanları Allah hidayete erdirir, sen değil. Ve bir bakıyoruz, Ebu Talib'in vefatından sonra, ölümünden sonra Peygamber Aleyhisselam'a bir destekçi çıkıyor. 10 yıldır peygambere ve Müslümanlara kan kusturan, sürekli onların yoluna en büyük engeli yerleştiren Ebu Leheb adındaki diğer amcası, kabile taassubu ön plana çıkarak aşiret duyguları, ırkçılık duyguları, asabiyet duyguları ön plana çıkarak Ebu Leheb Muhammed Aleyhisselam'ı himaye etmeye karar veriyor. Ve Peygamber Efendimizin desteksiz, amca tarafından, Ebu Talip tarafından desteksiz kalması üzerine Ebu Leheb devreye gider ve Ebu Talip'in misyonunu sürdürmeye karar verir. Tekrar ediyorum, bu düşünce peygamberi sevdiğinden, onu yalnız bırakmamak isteğinden kaynaklanmıyor. Sadece ve sadece kabile taassubundan, Mekkeli diğer insanların peygambere eziyet etmelerine tahammül edemediğindendir bu. Ve peygambere gelir Ebu Leheb. Bak yeğenim, Ebu Talip yok. Aynen Ebu Talip döneminde yaptığın gibi davanı anlatmaya devam et der. O noktada kendisine garanti de verir. Fakat müşrikler Ebu Leheb'in böyle bir teminat, böyle bir himaye üstlendiğini öğrendikleri sırada Ebu Leheb'i bu himayeden vazgeçirmeye çalışırlar. Vazgeçirmek için başvurdukları taktikle dikkat edelim şuydu. Git sor bakalım Muhammed'e, yeğenini bir sor. Senin baban, senin atan Abdülmuttalib'in yeri nerede? Şu anda nerede? Git sor bakayım kendisine. Biz kendisine sorduk, o hala Abdülmuttalib'in cehennemde olduğunu, diğer putlarla birlikte cehenneme girdiğini söylüyor. Git sor bakalım da sen bu himayene devam edip etmeyeceğin o zaman belli olur. Ebu Leheb Allah Resulüne gelir ve gerçekten sorar. Abdülmuttalib nerede? Allah Resulü hiç çekinmeden. Evet, bu hassas bir noktada, yani kendisinin himayesini üstlendiği bir noktada Ebu Leheb'in bu sorusuna, Abdülmuttalib nerededir sorusuna herkesin işte kıvırarak cevap vermesinin beklendiği bir sırada ya da böyle üstü kapalı bir ifadeyi kullanmasının gerektiği ortamda Allah Resulü açık ve net bir şekilde Abdülmuttalib de cehennemdedir der. Ve Ebu Leheb bunun üzerine himayesini kaldırır, dokunulmazlık teminatını ortadan kaldırır ve Allah Resulü de bu andan itibaren yine davasını hiç taviz vermeden devam ettirir. Bu noktada dikkatimizi çeken bir husus. Gerçekten çok nazik bir ortam. Yani Allah Resulü'nün Ebu Leheb adındaki amcanın desteğine geçtiği bir ortamda, yalnız kalabileceği bir ortamda bile Ebu Leheb'in teminatını kendisine aynen iade etmesiyle karşı karşıyayız. Allah Resulü davasına zerre kadar taviz vermiyor. Ve arkasından Allah Resulü Mekke'de yalnız geçirdiği günlerle artık yetinmeyecekti ve Allah Resulü artık Mekke'nin dışına çıkacak ve orada İslam'ı yaymaya çalışacak. Habeşistan isimli yedek bir üssün bulunmasına rağmen artık Taif'e de İslam'ı taşıyacak. İslam'ı ilk defa Mekke'nin dışında bir takım insanlara arz etme fırsatlarını arayacak. Öyle girişimlerde bulunacaktı. Bu konuyu önümüzdeki derslerimizde inşallah anlatacağız. Taif'ten itibaren önümüzdeki derste Peygamber Aleyhisselam'ın siretinde buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun kıymetli dinleyiciler.